22. Ayrım. Sayfa No. 173. Dış kapıdan başlayan afişler merdivenlerden odalara kadar devam ediyordu. Bir odada oymalı mermer sütunların yanında boyasız tahta bölmeler vardı. Bunlardan başka masalar, dosyalar, proleter liderlerinin resimleri ve bir yazı makinesi bulunuyordu. Büro müdürü yoldaş Bitiuk'ti. Orada çalışan 5 memurdan biri de Kira Argonova'ydı. Yoldaş Bitiuk, uzun boylu, zayıf, kır saçlı bir kadındı. Sovyet hükümetine fazla sempatisi vardı. Hayattaki bütün amacı da bu sempatisinin ne kadar büyük olduğunu ispat etmekti. Bir kız kolejinden mezun olmasına ve göğsüne savatlı gümüş bir fiyonga bağlı eski tip bir saat takmasına rağmen Sovyet rejimine karşı derin bir sevgi besliyordu. Büroda çalışanlardan biri de uzun boylu, sivri burnlu bir genç kızdı. Kendisi parti üyesiydi ve hep deri bir ceket giyiyordu. Bu kızın en küçük bir isteği bile yoldaş Bitiuk'u korkutuyordu. Üstelik kız da bunun farkındaydı. Memurlardan bir diğeri de cildi sivilcelerle dolu genç bir adamdı. Kendisi parti üyesi değildi, müracaat etmiş ve adaylığını koymuştu. Genç adam her fırsatta bunu tekrarlayıp duruyordu zaten. Büroda sırf paraya ihtiyaçları olduğu için çalışan iki kız vardı. Tina ve Nina. Nina kulaklarına daima küpe takıyor ve telefonlara cevap veriyordu. Tina ise sık sık burnunu pudralayıp takdire çekilecek yazılar yazıyordu. Nereden çıktığı belli olmayan bu akım bütün ülkeyi sarmıştı. Parti üyeleri bile bununla başa çıkamıyor ve hatta zaman zaman kendileri de bu akıma kapılıyorlardı. Çünkü bundan kimse sorumlu değildi ve ortada cezalandırılacak biri de yoktu. Bu akıma kapılanlar ülkede çıkan kusurlu maddelere Sovyet diyorlardı. Mesela yanmayan kibritlerin adı Sovyet kibritiydi. İlk defa kullanınca yırtılan mendillerin ismi de Sovyet mendiliydi. Tabanları mukavvadan olan ayakkabılara ise Sovyet kunduraları adı verilmişti. Nina ve Tina gibi genç kızlara da Sovyet kızları deniliyordu. Köylüler evinde birkaç kat ve bir sürü büro vardı. Bir sürü adam uzun koridorlarda gidip geliyor ve iş hiç durmuyordu. Yalnız Kira bu işin ne olduğunu bir türlü öğrenememişti. Hatta binada kimlerin çalıştığını da bilmiyordu. Sadece köylüler evine geldiği ilk gün yoldaş Voronov'u görmüştü. Yoldaş Bitiuk sık sık memurlarına köylüler evinin dev bir teşkilatın kalbi olduğunu söylüyordu. Teşkilatın damarlarındaki kan en ücra köylere bile yayılıp orada proletarya kültürünün faydalı ışıklarını götürmekteydi. Köylüler evi şehrin bütün köylü dengelerini karşılamak için açılmış olan kollarını temsil ediyordu. Köylerden gelen bütün yoldaşları onlar karşılıyorlardı. Köylüler evi onların rehberi, öğretmeni, kültürel ve ruhani ihtiyaçlarını karşılayacak bir hizmetkardı. Kira oturduğu yerden yoldaş Bitiuk'un telefonda dil dökmesini dinliyordu. Evet yoldaş, her şey düzenlendi. Saat 1'de Sibirya heyetinin yoldaş köylüleri İhtilal Müzesi'ni ziyarete gidecekler. İhtilal tarihimizi başından sonuna kadar 2 saat içinde öğrenecekler. Çok faydalı. Hem özel bir rehber de sağladık. Saat 3'te yoldaş köylüler Marksist kulübüne gidecekler. Onlar için Sovyet şehir ve köyünün problemleri adlı bir konuşma hazırlattık. Saat 5'te de yoldaş köylüleri öncü kulübünde bekliyorlar. Çocuklar yoldaş köylülerin şerefine özel bir toplantı düzenleyecekler. Sevgili küçüklerimiz bu arada jimnastik gösterisi de yapacaklar. Saat 7'de yoldaş köylüler operaya gidecekler. Mariinsky tiyatrosunda 2 loca ayırttık. Orada Ayda operasını dinleyecekler. Yoldaş Bitiuk telefonu kapar kapamaz askeri bir emir verirmiş gibi bağırdı. Yoldaş Argonova, özel rehber için isteme fişini hazırladın mı? Hayır yoldaş Bitiuk. Yoldaş Ivanova, isteme emrini yazdın mı? Hangi emir yoldaş Bitti? Sibirya'dan gelen yoldaş köylüler heyeti için istediğimiz özel rehberle ilgili emir. Fakat bana böyle bir emir yazmamı söylemediniz yoldaş Bitiuk. Bunu kendim yazıp masanın üstüne bıraktım. Ha öyle mi? Demek o emir rehber içindi. Ben o kağıdı gördüm ama yazıyı daktiloda yazmam gerektiğini bilmiyordum. Yoldaş Bitiuk. Hem makinamın şeridi de parçalandı. Yoldaş Argonova, yoldaş Ivanova'nın makinesine yeni bir şerit alınması için gerekli emir sende mi? Hayır yoldaş Bitiuk. Peki nerede bu? Yoldaş Voronov'un bürosunda. Emrin orada ne işi var? Yoldaş Voronov daha kağıdı imzalamamış. Peki diğerleri imzalamışlar mı? Evet yoldaş Bitiuk, yoldaş Semenov, yoldaş Vlasova ve yoldaş Perevetsoy kağıdı imzaladılar. Fakat yoldaş Voronov bunu bize iade etmedi henüz. Yoldaş Bitiuk, bazı insanlar yaptığımız kültür işinin büyük mahiyetini anlayamıyorlar diye bağırdı. Fakat deri ceketli kızın kendisini şüphe dolu gözlerle, soğuk soğuk gözlerle süzdüğünü fark edince hemen sözlerini değiştirdi. Seni kastediyorum yoldaş Argonova. İşinle yeteri kadar ilgilenmiyorsun. Proletaryaya özgü titizlik de yok sende. O emri imzalattırmak sana düşerdi. Evet yoldaş Bitiuk. Eski elbiseleri yüzünden sıskalığı ve solgun rengi büsbütün belli olan Kira, saatlerce uğraşıp daktiloda yazılmış evrakları, raporları, hesapları dosyalara yerleştiriyor, bir daha kimsenin arayıp sormayacağı emirleri toplayıp kaldırıyordu. Sonra basın evinden yeni gelmiş yığın yığın kitapları sayıyordu. Parmaklarına mürekkebi bulaşan bu kırmızı beyaz kapaklı kitaplar Rusya'daki bütün köylü kulüplerine yollanacaktı. Kitapların Kızılköylü, Birleşmek için ne yapabilirsiniz, İş tezgahı ve saban, Komünizmin ABC'si, Yoldaş Lenin ve Yoldaş Marx gibi isimleri vardı. Büroya durmadan telefon ediliyor, yoldaş veya şehirli diye hitap edilen bir sürü insan gelip gidiyordu. Kira iyi kurulmuş bir gramofon gibi yoldaş Bitiuk'un sözlerini tekrarlayıp duruyordu. Böylece birleşmemiz için siz de payınıza düşeni yapacaksınız, yoldaş. Yoldaş, proletaryanın gücünü artırmak için ihtiyacımız olan... Bazen büroya bir yoldaş köylü de geliyordu. Adam boyasız, alçak tahta bölmenin arkasında durup utangaçlıkla elindeki kürk başlığını çekiştiriyor, sonra kafasını kaşıyordu. Anlamsız gözlerle Kira'ya bakarken bir taraftan da başını sallayarak onun sözlerini onaylıyordu. Kira hemen anlatmaya başlıyordu. Sizin heyetinizdeki yoldaşlar için bir gezi düzenledik. Gidip kışlık sarayı gezeceksiniz. Böylece çarın nasıl yaşadığını görecek, sınıf farkının korkunçluğunu ve... Buna karşılık köylü kumral sakalını çekiştirerek yoldaş diyordu. Buğday sıkıntımıza bir çare. Bu gezisinden sonra sizin için hazırlattığımız Kapitalizmin Sonu adlı konuşmayı dinleyeceksiniz. Bir seferinde yoldaş köylü gidince Nina ve Tina kalkıp dikkatle adamın durduğu yere bakmış ve tahta bölmeyi gözden geçirmişti. Bir keresinde de Kira, Nina'nın baş parmağının tırnağıyla bir şey kırdığını görmüştü. O sabah Kira büroya çıkmadan önce merdivenin sahanlığında durup duvar gazetesine baktı. Bütün teşkilatlar gibi köylüler evinin de bir duvar gazetesi vardı tabii. Memurlar gazeteyi hazırlıyorlar ve yazılar komünist hücresinin sansüründen sonra bu bütün yoldaşların görebileceği bir yere asılıyordu. Duvar gazeteleri ruhu besleyecek ve kolektif çalışmayı hızlandıracaktı. Bu yüzden de gazetelerde sosyal önemi olan mahalli haberler ve yapıcı proletarya eleştirileri yer alıyordu. Köylüler evinin duvar gazetesi 1 metrekarelik bir yer kaplamaktaydı. Kara tahtaya yapıştırılmış daktilolu kağıtlardan ibaretti bu gazete. Haber başlıkları kırmızı ve mavi kalemle belirtilmişti. Başyazıda birleşmek için her yoldaşın neler yapması gerektiği anlatılıyordu. Gazeteye emperyalistlerin göbeğini nasıl patlatacağız adlı bir mizah yazısı da konulmuştu. Mahalli şairlerden biri de Çalışmanın Ritmi isimli bir şiir yazmıştı. Bir ressamda bir karikatür çizmişti. Bu karikatürde tuvalete oturmuş olan silindir şapkalı şişman bir adam vardı. Bu arada yapıcı eleştirilere de bol bol yer verilmişti. Yoldaş Nadia Çehernova ipek çorap giyiyor. Böyle lüks şeyleri giymenin proletarya ruhuna uymadığını hatırlatırız yoldaş Çehernova. Malum bir yoldaşın bulunduğu yüksek mevki başına vurmuşa benziyor. Kendisinin Komsomol'daki genç üyelere sert ve terbiyesizce davrandığı öğrenilmiştir. Bu bir uyarıdır yoldaş. Kadrolar daraltıldığı zaman senden daha değerli olan onların bile yuvarlandıklarını biliriz. Yoldaş E. Ovsova iş sorulduğu fazla zaman fazla konuşuyor. Bu yüzden de değerli vaktimiz boşa gidiyor. Proletarya çalışkanlığına ve ruhuna uymayan bir durum bu. Birçoğumuzun tanıyacağı bir yoldaş dinlenme odasından çıkarken ışığı söndürmemektedir. Yoldaş Sovyet devleti elektrik için para ödüyor. Yoldaş Kira Argaunova'nın sosyal ruha ilgilenmediğini duyduk. Küstah burjuva tavırları takınacak zaman geçti yoldaş Argaunova. Kira donup kaldı. Kalbinin hızlı hızlı attığını duyuyordu. Kimse duvar gazetesinde yazılı olanlara aldırmamaya cesaret edemezdi. Herkes dikkatle ve biraz da çekinerek gazeteyi okur ve Tina ile Nina dahil yoldaş Voronov'a kadar bütün bürodakiler onun emirlerine itaat ederlerdi. Duvar gazetesi sosyal çalışmaların sesiydi. Sosyalizme karşı damgasını yiyenleri Andrei Taganov bile kurtaramazdı. Hem kadroların daralacağından da söz edilmişti. Kira buz gibi oldu. Leo'nun midesine bir gece evvel yediği aktarıdan başka bir şey girmediğini hatırladı. Leo'nun öksürmesini düşündü. Büroya girip masasına geçti ve diğerlerini gözetleyerek kendisini duvar gazetesine kimin haber verdiğini düşünmeye başladı. Hem neden yapmışlardı bunu? Halbuki ne kadar dikkatli davranmıştı. Sovyetler aleyhinde bir kelime bile söylememişti. Yoldaş Bitiuk kadar işine sadık olmaya gayret etmişti. Veya kadını elinden geldiği kadar taklitle çalışmıştı. Kimseyle tartışmamaya ve sert cevap vermemeye de dikkat etmiş, düşmemek için didinmişti. Hızla Karl Marx'ın eserlerini sayarken umutsuz hala farklı mıyım diye düşünüyordu. Onlardan farklı mıyım? Hem benim farklı olduğumu nereden biliyorlar? Ne yaptım veya yapmamış olduğum nedir? Yoldaş Bitiuk bürodan çıkınca her zaman olduğu gibi iş durdu. Memurlar Tina'nın makinesinin etrafına toplandılar. Heyecanlı fısıldaşmaya başladılar. Kooperatifin dağıttığı şahane basmalardan bahsediyorlardı. Bu kumaşlardan çok güzel bluzlar oluyordu. Sonra çarşıdaki Nepman mağazasında ipek gibi duran incecik pamuklu çoraplar satılmaktaydı. Konu dönüp dolaşıp aşıklara, özellikle Tina'nın aşıklarına geliyordu. Tina'nın bürosunun en güzel kadını olduğunu kabul ediyorlardı. Üstelik erkekler arasında da süksesi fazlaydı. Kimse Tina'nın küçük burnunu pudrasız görmemişti. Bürodakiler onun kirpiklerini de boyadığından şüpheleniyorlardı. İşten sonra değişik erkekler Tina'yı alıp götürüyorlardı. Deri ceketli kız parti üyesi olduğu için bütün tartışmalarda otoritesini gösteriyor ve fikirlerini kabul ettiriyordu. Fakat aşk konusunda Tina'nın üstünlüğünü kabul ediyor ve merakını gizlemek için hoş görür bir tavırla gülümsemeye çalışarak onu dinliyordu. Tina yine fısıldamaya başlamıştı ve Misha kapıyı çaldı. Halbuki Ivaşka elbisesini çıkarmıştı. Yan odadaki kiracı Elena Maksimovna'nın "Sana bir misafir geldi Tina" dediğini duydum. Daha bir şey söyleyemeden Mika içeriye daldı. Ivaşka'yı öyle çamaşırlarıyla gördü tabii. Mika'nın yüzünü görseydiniz bayılırdınız. Bu bir komediden daha gülüştü. Hemen kendimi topladım. "Mika sevgilim," dedim. "Sana komşum Ivan'ı tanıştırayım. Kendisi Elena Maksimovna ile oturuyor. Başı ağrıyormuş. Benden bir aspirin almaya geldi. O zaman Ivanka'nın yüzünü görecektiniz." Elena Maksimovna da atıldı. "Tabii Ivan, benimle oturuyor. Haydi odamıza dönelim sevgilim. Namussuz Ivaşka bunu reddetti mi sanıyorsunuz?" Parti adayı olan genç adam konuşmalara katılmamıştı. Sessiz sedasız masasında oturmuş, dikkatle onları dinliyor ve arada sırada "Ah yoldaş kadınlar," diyordu. "Parti adayı olan ciddi bir yoldaşın duymaması gereken şeyleri söylüyorsunuz." İltifattan memnun kalan genç kadınlar kıkır kıkır gülüyor ve adama dostça bakışlar fırlatıyorlardı. Kira masanın başında oturmuş işini yapıyordu. Kadınları dinlemiyordu. İş dışında kimseyle konuşmuyordu zaten. Arada sırada ona bakan gözlerle de dostluktan hiç eser yoktu. Kira birdenbire paniğe kapılarak "Acaba bana bundan mı kızıyorlar?" diye düşündü. Belki de küstah burjuva tavırlarından kasıtları bu. Bu işe ihtiyacı vardı. Leo da bu işe muhtaçtı. Kira işinden ayrılmamaya karar vermişti. Ne pahasına olursa olsun işi bırakmayacaktı. Ayağa kalkarak çekine çekine Tina'nın masasına gitti. Kadınlar onun yaklaştığını görünce hayretle ve şüpheyle baktılar. Sonra fısıltılı konuşmalar devam etti. Kira bir sessizlik olmasını bekliyordu. Hiç ilgisi yokken birdenbire atıldı. Heyecanla ve istekle konuşmasını öğrenmişti. Buna rağmen yine de sesi titriyordu. "Dün gece çok tuhaf bir şey oldu. Erkek arkadaşım benimle kavga etti. Çünkü eve başka bir adamla döndüğümü görmüş. Bu yüzden bana bağırdı. Mal sahipliğinin modası geçmiş burjuvalık olduğunu söyledim ama o benimle kavga etti." Bluzunun iki küreğinin arasına yapıştığını hissetmişti. Tina gibi küstah ve neşeli konuşmaya gayret ediyordu. Uydurduğu hikayeye inanmaya çalışıyordu. Gözlerinden düşmanlıkları ve merak okunan kadınlara anlattığı sevgiliyle Irina'nın bir ilah gibi çizdiği Leo arasında ne kadar fark vardı. "Bu yüzden bana bağırdı." Nina dudak büktü. "Ya." Deri ceketli kız ağzını bile açmadı. Tina, "Kozneski çarşısında dudak boyası sattıklarını gördüm," dedi. "Makyaj malzemeleri Türöstü'nün yeni Sovyet ruju. Hem de ucuz. Yalnız bunları kullanmanın tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Çünkü at yağından yapmışlar ruju. O atlar da ruam hastalığından ölmüşmüş." Saat 12:30'da büro öğle yemeği için tatile giriyordu. 12:25 geçe yoldaş Bitiuk, "Size tekrar hatırlatıyorum yoldaşlar," dedi. "Saat 1:30'da büroya dönmeden Smolny Enstitüsü'ne gideceksiniz. İngiliz ticaret sendikalarının yolladığı heyet şerefine düzenlenen gösteride hazır bulunacaksınız. Bugün öğleden sonra büromuz kapalıdır." Kira yemek tatilini kooperatifin önündeki kuyrukta geçirdi. Memur karnesiyle ekmek alacaktı. Sanki baygınmış gibi hareketsiz duruyordu. Düşünecek veya kımıldayacak halde değildi. Artık dünya ilişkisini kesmişti adeta. Eski şapkasının altından çıkan bukleleri kardan bembeyaz olmuştu. Genç kadın önemi olmayan birçok şeyin arkasında Leo ile kendi hayatlarının olduğunu düşünüyordu. Bir an dinlenmek için gözlerini kapadığı zaman kafasında Leo'nun adından başka bir şey yoktu. Sonra kardan bembeyaz olup ağırlaşmış kirpiklerini güç bela araladı. Kardaki at pisliklerine konan serçelere donuk donuk baktı. Öğle yemeğini beraberinde getirmişti. Kağıda sarılmış bir parça tuzlu balıktı. Kira balığı yedi. Sonra bir kiloluk kara ekmeği alınca dayanamayarak kokladı. Kare biçimindeki ekmek hala tazeydi. Bu sıcak kokuda insanı teselli eden bir şeyler vardı. Ekmeğin kabuğundan kopararak ağzına attı. Ekmeği Leo için almıştı. Somunu koltuğunun altına sıkıştırarak yürüdü. Bir tramvayın peşinden koşup tam zamanında atladı. Böylece şehrin öbür ucundaki Smolny Enstitüsü'nde İngiliz ticaret sendikalarının yolladığı heyet şerefine bütün Petrogradlı işçilerin gösterisine yetişebilecekti. Nevski sadece insan kafalarına yapılmıştı sanki. Kafalar çok geniş bir kayışın üstüne dizilmiş, çekiliyorlar gibiydi. Kızıl bayraklar rüzgarda şişmiş birer yelkenliden farksızdı. Bayraklar hareketsiz kafaların yukarısında dalgalanıyordu. haki kasketli, kırmızı mendilli, kürk kafalar ağır ağır ilerliyorlardı. Boğuk bir ses caddede yankılar yapıyordu. Donmuş parke taşlarına basan binlerce ayağın çıkardığı gıcırtılı, çatırtılı ses damlara kadar ulaşıyordu. Tramvaylar durmuştu. Kamyonlar da köşelere çekilmiş, gösteriye katılanların geçmelerini bekliyorlardı. Pencerede birkaç baş belirdi. İlgisiz ilgisiz aşağıdaki kafalara baktıktan sonra kayboldu bunlar. Petrograd böyle gösterilere alışıktı. Biz Petrogradlı işçiler, aynı sınıftaki İngiliz kardeşlerimizi selamlarız. İşin serbest olduğu Sovyet ülkesine hoş geldiniz. Devletin 2 numaralı tekstil fabrikasının kadın işçileri, emperyalistlerle mücadele eden İngiliz proletaryasına yardıma and içti. Kira, Nina ile yoldaş Bitiuk'un arasında gidiyordu. Yoldaş Bitiuk, gösteri şerefine şapkasını çıkarıp kızıl bir eşarp bağlamıştı başına. Kira, omuzlarını ve başını geriye atmış, dimdik yürüyordu. İşinden olmamak için bu geçti resmine katılmıştı. Leo için işini kaybetmemeliydi. Kira bir vatan haini değildi. Tina ile parti adayının taşıdığı pankartta da "Biz Sovyet köylüleri, aynı sınıftan olan İngiliz kardeşlerimize birleştik" yazılı olmasına rağmen Kira sadece Leo için yürüyordu. Artık ayaklarını da hissedemiyordu. Fakat yürüdüğünün farkındaydı. Ayakları diğerlerinki gibi hareket ediyordu. Sanki yün eldivenleri kaynar suyla doluymuş gibi elleri yanıyordu. Yürümesi lazımdı. Kira yürüyordu. Nevski'den kıvrıla kıvrıla ilerleyen bu yılana benzer kuyrukta biri çatlak ve çok yüksek bir sesle enternasyoneli söylemeye başladı. Diğerleri de buna katıldılar. Soğuktan tıkanmış boğazlardan yükselen kısık ve akortsuz sesler dalgalar gibi etrafa yayılıyordu. Yeni ismi Urutski olan saray meydanına tahta bir amfiteyatr yapılmıştı. Kış sarayının kırmızı duvarları ve ayna gibi camlarının önüne yerleştirilmiş olan kırmızı yün kaplı tahta platformda İngiliz ticaret sendikalarının göndermiş olduğu heyet duruyordu. Petrogradlı işçiler ağır ağır platformun önünden geçtiler. Aynı sınıftan olan İngiliz kardeşler platformda dimdik duruyorlardı. Biraz şaşırmış, biraz da utanmış gibiydiler. Kira'nın gözleri sadece bir kişiyi görebildi. İngiliz ticaret sendikalarının kadın delegesini. Uzun boylu, zayıf bir kadındı. Genç değildi ve yüzünde öğretmenlere has endişeli ifade vardı. Fakat sırtına deve tüyü rengi spor bir manto giymişti. Bu palto kalabalıktan daha fazla, enternasyonaldan daha yüksek bir sesle yabancı olduğunu bağırıyordu. İyi bir kumaştan yapılmış, iyi bir manto, Kira'nın etrafındakilerin giymiş olduğu paltolar gibi insanların ızdırabını anlatarak inlemiyordu. İngiliz yoldaşın çorapları ipekti. Ayaklarını kavrayan pırıl pırıl cilalı kahverengi ayakkabıları da yepyeniydi. Kira birdenbire bağırıp kendisini platforma fırlatmak istedi. O pırıl pırıl parlayan sıska bacaklara sarılıp dişleriyle sıkı sıkı tutunmayı ve onların dünyasına götürülmeyi istiyordu. O dünya kendisine iyice yaklaşmış ve yardım feryadını duyacak kadar yakınına gelmişti. Fakat Kira biraz sallanıp gözlerini kapatmakla yetindi. Herkes durdu. Isınmak için bacaklarını birleştirip konuşmayı dinlemeye başladılar. Birçok nutuk söylendi. İngiliz Ticaret Sendikası'nın yollamış olduğu yoldaş kadın konuştu. Sesi kısılmış bir rehber, haki ve kızıl, meydana dolmuş olan kafalara bağırarak kadının ne dediğini anlattı. Çok heyecan verici bir manzara bu. İngiliz işçileri tarafından buraya yollandık. Yapmakta olduğunuz büyük deneyi yakından görüp gerçeği dünyaya anlatmak için geldik. Rus işçilerden meydana gelmiş büyük kitlelerin Sovyet hükümetine candan bağlı olarak hareket ettiğini gördüğümüzü dünyaya anlatacağız. Kira bir an bu kalabalığı yarıp kadının yanına koşarak gitmek, İngiliz işçilerinin ve dünyanın öğrenmek istediği gerçeği bağırarak anlatmayı düşündü. Fakat sonra evde bıraktığı Leo'yu hatırladı. Genç adam mermer gibi soluk bir renk almıştı ve öksürüyordu. Dünyanın dinlemek istemediği gerçeğin karşısında Leo vardı ve Leo kazandı. Akşam üzeri 5'te pırıl pırıl parlayan bir otomobil delegeleri alıp götürdü ve gösteride böylece sona erdi. Hava kararmaya başlamıştı. Kira'nın enstitüdeki derse yetişecek kadar vakti vardı. Kötü ışıklandırılmış soğuk dershane Kira'ya diriltici bir ilaç gibi geldi. Duvarlara asılmış olan planlar kusursuz ve temizdi. Onlar da kayıtsız ve kimseye aldırmayan bir hava vardı. Üstelik kimse onlara el sürmemiş gibi duruyordu. Kira açlık sancıları çekmesine rağmen kısa bir saat alüminyum köprüler, çelik ve camdan kuleler yapacak bir insan olacağını, bir geleceği bulunduğunu hatırladı. Dersten sonra boş koridordan geçerken karşısına yoldaş Sonya çıktı. Yoldaş Sonya, "Ah yoldaş Argonova," dedi. "Seni çoktandır göremedik. Artık derslerine de pek ilgilenmiyorsun değil mi? Hele sosyal işlerle hiç ilgin yok. Senin gibi bireyciliğe düşkün başka öğrencimiz kalmadı." Kira konuşacak oldu. "Ben karışmam yoldaş Argonova. Biliyorum benim görevim değil. Sadece partinin sosyal düşünceleri olmayan öğrenciler hakkında yapacağı şeyleri duydum da. Neyse sen aldırma. Kira durumu açıklamanın daha doğru olacağını anladı. Ben çalışıyorum. Marksist kulüplerimizde faal rol oynuyorum. Ya öyle mi? Biz senin gibi burjuvaları biliriz. O pis işlerinizden ayrılmamak için numara yapıyorsunuz. Kimseyi kandırdığını sanma. Kira odaya gelince Marika gerilmiş bir zemberek gibi yerinden fırladı. Yoldaş Argonova, Allah'ın belası kedini odandan dışarı çıkarma. Yoksa onun boynunu koparacağım. Kedim mi? Hangi kedi? Kedim yok ki. Peki bunu kim yaptı? Erkek arkadaşın mı? Marisha odanın ortasındaki su birikintisini işaret ediyordu. Ya bu nedir? Fil mi? Bir miyavlama duyulup iskemlenin altından gri tüylü iki kulak görününce kadın büsbütün sinirlendi. Kira, kedi benim değil diye açıklamaya çalıştı. Peki öyleyse nereden geldi bu? Nereden bileyim ben? Sen hiçbir şey bilmezsin zaten. Kira cevap vermeden odasına geçti. Marisha'nın antreye çıkıp diğer kiracılarla aralarındaki bölmeye vurup bağırdığını duyuyordu. Hey oradakiler! Allah'ın belası kediniz tahtalardan birini gevşetip bu tarafa geçmiş. Şimdi burada etrafı alt üst ediyor. Ya kedinizi alırsınız ya da canlı canlı onun bağırsaklarını deşer ve Upravdom'a haber veririm.